Ben Rize Güneş Sudan'ım. Toprağıma sahip çıkmak istiyorum. Orada benim arkadaşlarım, eşim, dostum, ahbabım, bacım var. Ben şunu söylüyorum Atilla Bey. Bir yerde haksızlık varsa o haksızlığın karşısında hepimizin birlik olması gerekiyor. Ve çok eğer doğru. Bu ormansa, doğaysa, vatansa hepimizin bir olması gerekiyor. A partisi veya B partisi, fikri başkadır, zikri başkadır, beni hiç ilgilendirmez. Eğer benim ülkemde ben rahat rahat konuşamayacaksam, hakkımı savunamayacaksam, olan yanlışları da söylemezsek biz olmayız ki o zaman. Ben dost olmam ki o zaman, diğerleri gibi olurum. Orman hiçbirimizin tek kişinin değil, onlar bizim ciğerlerimiz. Ya ciğerlerimiz bittikten sonra yaşamanın bir anlamı yok ki. Biz bakmaya kıyamadığımız, dallarını incitmeye kıyamadığımız ağaçlarımızı köklerine söküyorlar. Güneş'i de aynı yaptılar, Kaz Dağları'nda da aynısını yaptılar. Yani kardeşim Türkiye'nin her bir tarafı bizim. Ben ille de İkizdere demiyorum ama şu anda İkizdere.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 21'de Radyo Sputnik'te.
Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Bu akşam benim kulağıma da ses geliyor. Niçin geliyor? Kapatayım mı şunu? Peki. Bir kulağıma bakabilir misin Necdet? Kulağıma dönüyor ses. Peki. Efendim bugün 20 Nisan ve saat 17.30. Ben de huzurlarınızdayım. Her zamanki olduğu gibi. Biraz geç konsantre oldum ama epey bir mesele birikmiş. Onları sizlerle konuşacağız. Anlaşmaya çalışacağız. Fikir sahibi olacağız. Biraz arkasında ne var? Bu küçük parçalar bir araya gelirse bizim için ne ifade ediyor diyeceğiz. Kanaatlerimizin oluşmasına faydalı olursa ne mutlu bize. Size şöyle ya da böyle düşünün demek gibi bir şeylik içinde değiliz. Böyle bilge kişilik yapmıyoruz. Biz size bilgileri aktarıyoruz biliyorsunuz. Şimdi ya bu geçenlerde terörle mücadele kapsamında pençe kilit operasyonu başladığında pazar akşamı oldu. Pazartesi de işte iki gün önce ben de dedim ki seçime doğru yine terör ve bunun türevleriyle ilgili çok ciddi bir gündem maddesi ortaya çıkabilir. Yani sığınmacılar meselesinin yanı sıra bir bu, bir de zaten yaşam koşullarının dayattığı o yoksulluk, enflasyon, ciddi ciddi işsizlik, her ne kadar her isteyen iş buluyorsa da 8 milyon kişi bu tarafta bir iş bekliyor. İş aramaktan vazgeçenlerle birlikte. Şimdi tabii operasyon devam ediyor. Orada bir teğmen şehit oldu. Bir üsteğmenin arkasından gelen olay bu. Çok üzücü tabii. Bunu bir kenarda anlamaya çalışırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifadelerinden operasyonun daha önce de dayanağı olan gerekçeleri dinledik bugün grup toplantısında. Yani konsept değişti. Yurt içinde değil, yurt dışında da inlerini vuracağız meselesi. Şimdi böyle olunca, hal böyle olunca yine terör maddesi girdi hayatımıza. Çok geçmedi, Bursa'da cezaevinde infaz memurları diyoruz, ceza infaz memurları, onların bir aracı var. Üstünde yazmıyor nereye ait olduğunu, siyah beyaz bir plakası var ama Bursa'da önceden planlanmış bir el yapımı patlayıcı konulmuş ve orada bunu uzaktan kumandayla Bursa'da patlatarak insanları yeniden terör belasıyla yüz yüze getiren bir şey var. El var. Şimdi bunu Cengiz Yiğit 36 yaşında. Nasıl oldu bu? Mudanya yolu Sanayi Caddesi üzerinde, yani Yeni Karaman Mahallesi'ymiş. Tam da bir direğin altında duruyor patlayıcı. Uzaktan kumandayla aracın geleceği belli, saat belli. Yani sivil gibi görünse de, yani kimin olduğu için de belli değil. Yani ceza infaz kurumuna ait olduğuna dair bir işaret de yok ama içinde çok sayıda şey var, cezaevi çalışanı var. Bunların da servis aracı zaten böyle hedef seçilmiş. Bir ağır yaralı var. Bayağı yoğun bakımda, kritik durumu, umarız şifa bulur. Ama şehit düşen infaz memuru da Ağrı'da toprağa veriliyor. 36 yaşında 3 çocuk babası bir görevli. Son günlerde cezaevleri de konuşuluyordu. Cezaevleri bazen böyle konuşulan meseleyle ilgili yani demokratik bir ortamda, platformda düşüncelerinizi ortaya koyarken, yani cezaevlerinde işte bazı iddialar var, bunları düzeltin dediğinizde bir cezaevi personelinin terör saldırısı ile hedef seçilmesi gerçekten o demokratik iklimi de boğan bir şey. Dolayısıyla hiç kimsenin burada şüphesi olmasın ki oradaki konuşma haklarıyla buradaki terör eli neyse, terörden daha fazlası da neyse bilmiyorum, başka bir şey. Ona herkes karşı çıkıyor ama o oldu diye bu tarafta sussun isteniyorsa oradaki haklar ayrı, buradaki teröre bulaşmış ya da terörle birlikte anılmasına vesile olsun diye bilmediğimiz bir elin yaptığı her neyse, buna da hakikaten çok ciddi bir şekilde karşı durmak lazım. İşte bakanlar gittiler hemen. İçişleri Bakanı Soylu, Adalet Bakanı Bozda orada incelemeler yapıyorlar ve sonuç almaya dönük. MOBESE kameraları var. Yani bulunur, bulunmaması için bir neden yok. Umarız dikkatle soruşturulur. Her neyse bu ortaya çıkarılır. 7.30'da oldu. Sabahın köründe tabii böyle bir şey. Geçici görevli Bursa'ya gelmiş Cengiz Yiğit. 30 personel var o sırada araçta. Şimdi diyor ki valilik açıklama yapıyor. Memurlarımız yaralı, EYP diyorlar, el yapımı patlayıcı. Güvenlik güçlerimiz gerekli tahkikatı yapıyor. Umarız dediğim gibi çıkar. Şimdilik bunu söyleyeceğim. Bir de tabii bundan önce başlamıştı terörle mücadele kapsamında işte 7. kez Pençe Kilit adıyla, yani 3 yıl içinde 7.si yapılıyor. Türkiye içinde insanlar çok terörü konuşmadığı için dışarıdaki bu operasyonlar da eskiden olduğu gibi çok şey olmuyor. Yani gündemin diğer maddelerini geçerek en yukarıda mütalaa edilmiyor. Ama işte biliyorsunuz yani Teğmen Kağan Kanlıkuyu burada bu kez roket atarlı bir saldırı olmuş. Orada şehit düştü. Kendisi işte, o da evli. Çankırı'da ailesi var ve orada toprağa verildi. Bu harekatta ikinci şehit oluyor ve epeydir görmediğimiz bu şehit cenaze törenleri yeniden gündemimizde. Şimdi tabi terör de dedik ya az önce, o da baktık Uğur'la beraber böyle yani ölümle sonuçlanan bir terör saldırısı, yani tam net bulamadık ama yani birkaç yıl var, birkaç yıldan daha fazlası böyle bir planlı, bir patlayıcı, uzaktan kumandalı, istihbarat gerektiren, ne zaman geçer, kaçta, nereden döner. Hani Ankara'da 2016'da, 2017'de olmuştu, Kayseri'de olmuştu ama bunlar hakikaten 4-5 senelik hadiseler. Şimdi öyle bir bu kadar güvenlik çemberi içinde ve artık Türkiye'de kalmadı terörist, dışarıdakileri de konsept değişikliğiyle yuvasında imha edeceğiz derken böyle bir şeyin olması dikkatle incelenmeli, dikkatle yani üzerinde durulmalı bence. Bakalım buradan neler çıkar, neler anlaşılır, birlikte göreceğiz. Şimdi bu iki mesele dışında, yani terör, bu iki mesele dediğim bir mesele aslında, terör ve terörle mücadelede işte yurt dışında sınır ötesi harekatta yürütülüyor. Özel eğitimli birlikler orada. Erdoğan da bugün dedi, hem Irak Kürt yönetimine, özerk yönetime teşekkür etti. Hem Irak'ta merkezi Bağdat yönetimine teşekkür etti. Hani bu zaten bakarsanız mesela bazı kesimlerde işte tepkiyi biraz da Barzani üzerine yöneltiyorlar. Barzani'nin buraya ziyareti, Ankara'ya ziyaretinden sonra böyle bir operasyonun olmasında Türkiye ile iyi ilişkileri olduğu için tepki gösteren şeyler var, yorumlar var, görebilirsiniz. Şimdi bu iki meselenin dışında yine dışarıdan kaynaklı ve yani sığınmacı krizi mi, göçmen krizi mi, Türkiye'ye gelen mağdurlar krizi mi? Yani Türkiye'nin bilinçli olarak yaptığı yurda daha fazla yabancının rahat girebilmesi politikası mı? Yani 10 yıl önce Suriye'de yaşanan o insanlık dramını gördüğünüzde kapılarını açıp onlara ev sahipliği yapan Türkiye görüntüsü herhalde herkes için evet zor durumda böyle bir yardımda bulunan ülke. Gerçekten öyle bir Anadolu toprakları öyle bir kapı ki canı acıyan, yuvası dağılan, göç ettirilenler buraya gelebiliyor. Tarih boyunca böyle oldu. Ama şimdi iş başka bir yere gidiyor. Yani siyaseti de şekillendiren, dediğim gibi dün de dedim ya, yani bir partinin doğuşunda itici güç haline gelen bir göçmen meselemiz var. O da hani burada çok sayıda insan var. Bunlar niye geldi? Bir kısmını vatandaş yaptınız. İşte Hatay'da, güneyde bazı yerlerde nüfusu neredeyse yerleşik Türklerin Türk vatandaşlarının üzerinde bir sığınmacı var. Bu nereye gidiyor diye biraz da işsizlik, geçim derdi nedeniyle meseleyi işin son halkasındaki göçmenlerle hesaplaşarak öyle bir bilek güreşiyle çözme arayışları da var. Yani şimdi bir yandan bu politikaları sorgulamak hakkı saklı kalmak üzere bu durumu değerlendirme hakkımız var. Ya nasıl oldu da oldu? Neydi? Plan neydi? Burada ne kadarı kalacaktı? Nasıl uyum sağlanacaktı? Kim dönecekti? 40 milyar, 50 milyar dolar nereye harcanıyordu? Yani öbür tarafta evler yapılıyordu. Nasıl oldu? Şimdi Erdoğan'a da soruldu. Erdoğan da grup toplantısından çıkarken cevap verdi buna. Onu da size çok kısa söyleyeceğim. Hemen sığınmacı meselesine gideceğim. Şöyle diyor. Bayram öncesi Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir karar var mı diye sormuş gazeteciler. Yani o da Bahçeli'nin hani dedi ya, gittiyseniz gelmeseniz de olur. Ama Kılıçdaroğlu dedi ki Süleyman Bey yapıyor zaten onu, günaydın dedi. Erdoğan şöyle demiş: Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil, kucaklayan bir iktidarız. Bugün bütün Kuzey Suriye'deki biriket evlerin bitişiyle birlikte onların oralara dönüşünü sağlayacağız. Huzurlu bir ortam sağlayınca zaten kendileri de gönüllü olarak oraya dönecektir. Şimdi bu, tamam mı? Resmi görüşü Türkiye'nin bu konuda bu. Ama tartışma hakikaten sürüyor. Şimdi Erdoğan'ın grup toplantısı da epey bir aradan sonra yapıldı. Bunlara tekrar dönmemek için hızlıca söyleyeyim. Ben de bu arada ikinci yani ilk konuğumuzu da hemen Emet Başkanı Ercüment Akdeniz'i 5 dakika sonra arayabilirsiniz Necdet. Ben de şunu söyleyeyim. Erdoğan şunu anlattı Türkiye'ye. Yani sıkıntılarınızı biliyorum dedi. Ondan sonra ama yani biz daha önce terörü nasıl baş ettiysek terörle, yine öyle biz yapacağız. Yani darbelere nasıl karşı koyduysak, işte vesayete nasıl boyun eğmediysek, buna da boyun eğmeyeceğiz. Biraz böyle yani hangi yöntemle bunu yapacağımıza dair bir fikrimiz oluşsun istenirse, birkaç gündür söylediklerini ben kenara yazmıştım, bir aydır belki, yani belini kıracağız, boynunu kıracağız, terörün başını nasıl ezdiysek bu enflasyonun da başını ezeceğiz gibi. Biraz böyle hani mücadelenin ekonomik iktisat alanı dışında bir alanda cereyan ettiği gibi bir şeye, sanıya kapılabilirsiniz yani. Çünkü etiketler konuşuluyor, etiketlerin yarattığı sıkıntıdan bahsediliyor. Şimdi o zaman bir Erdoğan'ın bir sesini verelim bu noktada. Bir dinleyelim bakalım ne diyor.
Elbette sorunlarımız, sıkıntılarımız, sancılarımız var. Hepsinin de farkındayız. Hepsini de takip ediyoruz. Her biri üzerinde çalışıyoruz. Geçmişte bu ülkeyi vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin, uluslararası tetikçilerin pençesinden nasıl kurtardıysak inşallah bunları da aynı şekilde çözüme kavuşturacağız. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de müteaddit defalar bize mallarımız ve canlarımız konusunda imtihana çekileceğimizi hatırlatıyor. Güney komşumuz Irak can imtihanını 2 milyon, Suriye 1 milyon kayıpla verdi. Şimdi Ukrayna aynı imtihanla yüzleşiyor. Biz terörle mücadele imtihanımızı 40 bin canımızı toprağa vererek geride bıraktık. Yarın hangi ülkenin, hangi toplumun neyle imtihan olacağını Allah bilir. Şayet yaşadığımız sıkıntılar bizi şükürsüzlüğe ve onun yol açtığı mutsuzluğa, hele hele de Allah göstermesin, manevi isyana sürüklerse asıl felaketimiz işte o zaman başlar.
Yani şimdi biliyorsunuz burası ahkam kesme yeri değil. Ben de hani samimiyetle ne hissettiysem söylemeye çalışıyorum. Şimdi burada konuşma Ramazan ayında yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosunda Adalet ve Kalkınma Partisi lideri partisinin milletvekillerine konuşuyor ama canlı yayında bunu vermemeyi tercih eden 2-3 kanal dışında bütün kanallar veriyor. Ve burada yani konuşmanın rengi, içerdiği anlam giderek bizi hani böyle bir dünya savaşı varmış, her taraf yanıyor, yıkılıyor, insanlar ölüyor. Biz hani İsmet İnönü'nün hani sizi babasız bıraktım, bırakmadım, ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım dediği gibi bir şükür ve yani dini bir kavramı burada işte bizim için bir şükredeceğimiz durum şeklinde anlamamız isteniyor. Oradan da hani manevi isyan da olup biten ekonomik durumla ilgili hani orada kullanılmayan sözcük tepki, eleştiri ya da düzelmesini istemek. Orada da yani böyle bir yani bir cami cemaatiyle konuşur gibi konuşulmasından bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. O da yani evet biz artık Irak olmadık, Suriye olmadık, Ukrayna şu anda bunu yaşıyor, o olmadık. Dolayısıyla bu sınavı da bu imtihanı da geçersek mallarımız ve canlarımız konusunda imtihansa bu. Gerçekten işte mallarla ilgili olan da enflasyon ve edinemediğiniz şeyler, ulaşamadığınız gıdadır. Yani ettir, ne bileyim, biraz sonra et meselesine de gireceğiz. Şimdi bu tabii hamdolsun her karışında can ve mal güvenliğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani şimdi İsviçre'de bunu söyleseniz Belçika'da, hani ne anlam ifade ediyor bilmiyorum. Zaten öyle yani. Durum ne olacak ki yani? Ne olsun ki? Niye? Yani Fransız ne diyor şimdi yani? Can ve mal güvenliği var. Bu zaten sıfırdan başlaması ya olması gereken bir şey. Yani bunlar şükrün çok itikadi bir şey olduğunu ve hakikaten onu yapanlara çok huzur verdiğini de biliyoruz. Burada onunla ilgili bir eleştiride bulunmak istemiyorum ama siyaset kurumu ortadaki neticeyi yorumlayıp eksikleri, sıkıntıları düzeltme uğraşıysa burada verilen mesajla çok yakın ilişkisi olduğu söylenemez herhalde. Peki ben bunu böyle söyledim. Bir şey daha söyleyeceğim, konuğuma geçmem lazım. HDP ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi lideri olarak bir şey söyledi. Diyor ki HDP gerçek anlamda bir sivil siyasi parti olmadığını, terör örgütünün payandalığı dışında hiçbir hükmü şahsiyeti bulunmadığını bir kez daha ispatlamıştır. 28 Şubat ittifakının gizli ortağının yularının Kandil'in elinde olduğunu gösteren bu tavrının takdirini milletimize bırakıyorum. İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi'nde bir davası var HDP'nin ve orada bugün savunma verilmiş 220 sayfa ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın partiyle ilgili değerlendirmesi esas hakkındaki mütalası da böyle diyeceğim. Konuğumuzun zaten 18'e kadar süresi vardı, ben çok özür diliyorum, onu Uğur uyardı şimdi. Emek Başkanı Sayın Ercüment Akdeniz, merhaba, hoş geldiniz Sayın Akdeniz.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür.
Çok özür dilerim. Ben yani saatle ilgili sınırı unuttuğum için biraz böyle...
Yok, rahat
tamam. Olabilirsiniz. Peki. Ben beni böyle tutana aşk olsun. Yani konuşunca tam radyocu olduk buralarda. Şimdi Ercüment Bey, sizin bu sığınmacılarla ilgili yazdıklarınızı okudum. Türkiye yeniden bu meseleyi çok ciddi bir şekilde tartışıyor, saflaşıyor. Kim nerede anlamakta zorluk çektiğimiz anlar oluyor. Siz de ona işaret ediyorsunuz. Nedir bu meselede sizin bakışınız, bir soldan bakış olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şöyle, yani tarihin de aslında bize gösterdiği bir gerçeklik var. Yani pandemi, ekonomik kriz ve savaş. Üç konuya baktığınız zaman, Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkış yıllarını hatırlayalım. Sonra ekonomik buhran, değil mi? 1929.
Evet, evet.
Sonra 1933 Hitler iktidara geliyor. Ondan sonra Avrupa'yı saran faşizm. Yani kitlesel açlık, kıtlık dönemleri, kapitalizmin kriz ürettiği zamanlar öfke ve hoşnutsuzluk artar halkta. Bunun nereye yöneleceği önemli. İşte bunu hem yedeklemek, bu tepkiyi, bu öfkeyi, Avrupa'da aşırı sağ partiler şu an bunu yapıyorlar zaten. Hem de yanlış yönlere kanalize etmek için kullanılıyor. Bu göç, göçmenler, sığınmacılar meselesi. Bakın, Türkiye'de gerçekten çok ciddi bir geçim sorunu var. Siz zaten işliyorsunuz yayınlarınızda. İnsanlar geçinemiyorlar ve son iki ayda çok ciddi grevler oldu. 1980'den sonra ilk defa, hem de sendika üyesi olmayan işçiler 120 iş yerinde, fabrikada grev yaptılar. Tek talepleri vardı: ücretleri ek zam. Bunu da sağladılar, başardılar. Bunun domino etkisi yaratmasından endişe ediliyor şu an. Şimdi böyle bir konjonktür varken ortada, hoşnutsuzluk varken, doğrusu biz Emek Partisi olarak bir sosyal patlama dinamiği bekliyoruz. Ama bu yanlış yöne yönlendirilirse, yani bu yoksulluğun sebebi Suriyelilerdir, bu yoksulluğun sebebi mültecilerdir diye işsiz kalan, geçim derdi yaşayan ya da esnaf olarak işini kaybeden kalabalıkların öfkesinin buraya yönelmesi muhtemel. Ben daha önceki araştırmalarımda da bunu inceledim. Türkiye'de 3 büyük linç dalgası oldu Suriyelilere yönelik: 2014, 2016 ve 2019. Endişem odur ki daha büyük bir linç dalgası geliyor. Çünkü medyanın söylemi, siyasi partilerin, sözcülerin söylemleri buna yol verir mahiyette. Umarım haksız çıkarım. Toplamında da şöyle bir fotoğraf var, açık söyleyeyim. Yani dünyada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan 1951 Cenevre Mülteciler Sözleşmesi şu an delik deşik edilmiş durumda. Uluslararası hukuk diye bir şey kalmadı. Yeni dünya düzeni yazılıyor şu an. Yani Ukrayna savaşı, Avrupa'nın silahlanması, Almanya'nın aşırı bir silahlanmaya kaynak ayırması, bütün bunlar yeni bir dünya düzeninin yazıldığını, silahla yazılmaya başlandığını gösteriyor. Böyle bir zaman çok büyük mülteci ve göç akınları olacak. Yani buna ihtimal bir durum var. Şimdi o zaman bunu ne yapabiliriz? Bunu düşünüyorlar. 20. yüzyılda yazılmış evrensel normlar geçerli değil diyorlar. Özellikle Avrupa ve Batı kapitalizmi. Bunlar geçerli değil diyorlar. Artık yeni bir rejim yazacağız. Ne bu rejim, ne bu hukuk? Yeni göç rejimi. Bu göç rejiminde de yaptıkları şu: Türkiye, Libya, şimdi İngiltere yapıyor biliyorsunuz. Ruanda'ya mülteci ve göçmenleri gönderiyor. Böyle cep ülkeler yaratarak, evrensel insan haklarını da ayaklar altına alarak, insanları perişan, iki duvar arasına sıkışmış halde düşük ücretle çalışan köleler haline getirdiler. Yani mültecilerin gerçekten sığınabileceği bir yer de kalmadı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın, 10 yıl olmuş Türkiye'de doğan bir çocuk, Suriyeli bir bebek, 10 yaşında şu an. 800 bin kişi oldular şu an Türkiye'de doğan bebekler. Bu çocuklar İstanbullu, İzmirli, Trabzonlu, Ankaralı çocuklar. Şam'ı bilmez, Halep'i bilmez, Laski'yi bilmez bu çocuklar. Geri gönderelim, geri gönderelim çığlıkları atılıyor ama bunu söyleyenler de bunun gerçekçi olmadığını biliyorlar. Bu çocuklar dönmeyecekler. Yani sahada benim görüştüğüm Suriyeli, orta yaşta da yaşlı kesimden insanlar şunu söylüyorlar. Ben köyümde ölmek istiyorum, vatanıma dönmek istiyorum. Hmm. Ama korkuyorum ki aile parçalanacak. Çünkü çocuklar dönmek istemiyor. Burada doğdular, burada büyüdüler. Türkçeyle büyüdüler diyorlar. Böyle bir sosyal sosyolojik gerçeklik var. Bir de şu var, yani sınırın öteki tarafı da feci durumda. Yani onu görmüyor insanlar. Özellikle bu yayında ifade etmek istiyorum. Şimdi ne deniyor Türkiye'de? İşte savaştan kaçtılar geldiler değil mi? Yani şey bu, söylem bu. Ötekileştirmenin söylemi bu. Milliyetçilik de yapılarak üstelik. Yani Türk insanı kaçmaz mı savaştan? Suriyeliler kaçar mı?
Onu çok söylüyorlar. Yani burada yani Mehmetçik orada onlar için ölürken diyor. Burada onlar geliyor laf atıyor kızlarımıza. Videolar çekiyorlar.
Ya evet.
Hakikaten çok yani ortada böyle mutedil olanlar bile bu kadarı da fazla deyip gerçekten o tarafa doğru meyil ediyor. Bir ya değişik şöyle, tehlikeli.
Ukrayna'dan gelen göçmenler, mülteciler ya da Donbas'tan fark etmez. Bu insanların Türkiye'de eşleri var, akrabaları var, buraya sığınanlar var. Sosyal medyada çok rezil paylaşımlar da var. Suriyeliler değil, sarı saçlı, mavi gözlü kadınlar gelsin evet. diye. Tabii. Yani çok korkunç. Yani biz çok burada 3-5 insanın refleksine bakarak bütün bir Türk toplumunu yargılayabilir miyiz?
Bir de anket deniyor. Değil mi Ercüment Bey? Anketler böyle diyor, onun için değişiyor deniyor. Yani anket yönetirse o zaman idamı da isterler. Yarın idam gelir.
İnsan haklarında, temel insan haklarında referandum olmaz. Anketler de bu süreci böyle yönetemez. Bunlar fecaat şeyler. Ben şeye gelmek istiyorum. Sınırın öteki tabii. tarafı. Bakın. Şimdi buradaki insanlar 10 yıldır Suriye'deki insanlara diyorlar ki savaştan kaçtınız geldiniz, vatansızlar, vatanınızı savunmadınız, onursuzlar vesaire. Şimdi bu insanları geri göndereceğiz diyorlar değil mi şimdi? İktidardan evet. da benzer açıklamalar var, muhalefetten de var. Bakın sınırın öteki tarafında da biz savaşırken siz kaçtınız diye diyecek ve bekleyen bir tabii. kitle var. Orada da aynı şeyi yaşayacaklar. İki arada bir derede kalmış bir sığınmacı topluluktan bahsediyoruz. Çok dikkatli olmamız gereken dil olarak.
Çözümü nerede görüyorsunuz siz Emek Partisi olarak da?
Ya şöyle söyleyeyim, hemen 5 maddeyi sıralayayım size kısa kısa. Ya birincisi sadece geri göndermeye odaklanamayız. İleriyi düşünmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Türkiye eskiden transit bir ülkeydi göç yolunda. 2014'te imzalanan geri kabul anlaşmasından sonra mülteciler, göçmenler geçemiyorlar batıya, Avrupa'ya, istedikleri ülkelere. Dolayısıyla bir baraj ülke oldu ve şişti Türkiye. Bunu kaldırmamız lazım. Yani bu Türkiye halkını da mağdur ediyor, mülteciler de mağdur ediyor. Bir, geri kabul anlaşmasını kaldıracaksınız, isteyen mülteciler diğer ülkelere geçebilecek. İki, çalışma izni sorunu var şu an. Ya 2 milyon işçi var, mülteci. Bunların sadece 38 bini kayıtlı. Büyük kesimi kayıtlı değil. Niye? Çünkü çalışma izni hakkı işverenlere verilmiş. Ancak işveren başvurursa izin alabiliyor çalışma izni mülteci için. Mülteci kendisi başvuramıyor. Bu zaten kayıt dışı çalışmanın önünün açılması demek. Çalışma izninin mültecilere verilmesi lazım. Bu düzenlenirse emek alanındaki rekabet, yerli göçmen işçi rekabeti önemli oranda düşer. Üçüncü konu Suriye'de barışın sağlanması lazım ve ben şuna da doğrusu ihtimal vermiyorum. Yani bazı söylemler de işte Esad'la el sıkışılsın, herkes dönsün, bir haftada göndereceğiz. Ya bu kadar kolay bir şey değil. Çünkü hala çok denklemli güçlerin olduğu bir sahadan söz ediyoruz. Yani orada uluslararası bir barış ortamının sağlanması gerekiyor. Ve mutlaka bir uluslararası gözlemci heyetin olması lazım. Bakın sanıyorum orada hükümet bir general da çıkardı. Ama bu da yetmez. Çünkü insanlar korkuyor. Yani gerçekten kardeşin kardeşi vurduğu bir savaştan kaçan insanlar komşularından bile korkuyorlar. Nasıl geri dönecekler? Çok güçlü bir gözlemci heyetin olması lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Son madde olarak da uzatmayayım daha fazla. O da şudur. Şimdi bu 800 bin bebek örneğini verdim ya size.
Evet.
Ya bunlar dönmez, mümkün değil. Lübnan İç Savaşı örneği var, bakın ortada. 20 yıl sonra ancak dönebilmişler. O da yaşlılar dönüyor. Gençler de sonradan, yani gurbet ellerde doğanlar dönmüyor. Burada yapılacak şey şu. Artık bu nüfusun önemli bir bölümünün kalıcı olduğunu kabul edeceksiniz. Ve karşılıklı entegrasyon politikası geliştireceksiniz.
Uyum sağlanacak değil mi? Uyum projeleri olacak.
Tabii ve yani yurttaşlık dahil bunun önünü açacaksınız. Tabii bir günde verilen yurttaşlıklardan, 450 bin dolar verip ev alan yurttaşlıklardan söz etmiyorum. Hı hı. Onların olmaması gerekir ama uzun vadede bir eğitim, barınma, sağlık, karşılıklı uyuma dayanan bir entegrasyonda artık çalışmalarının başlaması gerekiyor. Türkiye çok geç kaldı o açıdan.
Doğru. Peki, bugün de yoğunsunuz. Başka bir yayınınız daha var. Emek, evet. Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sağ olun. Evet, bu konuda düşünmeye, sorgulamaya, araştırmaya muhtacız. Yani ihtiyacımız var. Gerçekten çok kolay karar verilecek meseleler değil. Yani bir otobüsün üzerine İşte partinizin adı yazan bir logoyu koyup işte zafer turizm yapabilirsiniz. Üstünde Afganistan, Suriye, Irak, Pakistan yazıyor. Yani buna bakılınca işte bak istemiyorum onları. Bu otobüste onları götürecek. İşte tamam, ne güzel çözüm bu. Çok böyle şey değil yani, otogardan bilet alıyormuş gibi olmuyor. Bu işin içinde insan var. Bu insanları bu noktaya getiren büyük politikalar var tırnak içinde. Büyük politikasızlıklar var. Yani uluslararası aktörler var. Sınırlar var. Hayaller var. Projeler var. Simülasyonlar var. Nasıl olacak da olacak. Yoksa bu insanların yaşadığı acının, sıkıntının bugün gelip burada esnaf olması ya da bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız gibi bazı asayiş konularına dair kötü görüntüler vermesi tamamını yok hükmünde saymamızı gerektirmez. İşte bir taksici gördüm bugün. Bir taksici gördünüz mü? Ya olacak şey mi ya? Bir yabancı batıdan gelmiş galiba. Yani neresi olduğu çok önemli değil zaten de. Fransız diye hatırlıyorum. Bir ücret tartışması var. 1000 lira istemiş. Karşıya geçirecek. Dolaştırıyor 1000 lira istiyor. Kadın da itiraz ediyor. Bu kaçıncı kadını böyle, bir Latin Amerika'dan da bir kadını Sultanahmet'te aşağı atmışlardı. Yani şimdi onu yapan ne yani? Şey mi? Oradan geldi. Şam'dan geldi. Halep'ten geldi. Kabil'den mi geldi? Bizim çocuk işte buralardan geldi yani. Bizim hangi mahalleyse İstanbul'da yetişti o yani. Yani bir kere Ramazan ayı diyorsunuz, işte Ramazan ayında 1000 lira istemiş. Tamam mı? Kadıncağız vermeyince saçını başını yoldu, kapıya vurdu. Kadın da gidiyor silecekleri koparıyor. Öbür tarafta da nereli olduğu belli değil herhalde, bilmiyorum Suriyeli midir? Yani bir sandalye koyuyor, hadi bakalım gelin diyor. Erkekseniz kaldırın buradan diyor. Kaldır sandalyede oturma demişler. Böyle videolar var. Yani bunlar nasıl motive edecek sizleri bilmiyorum. Sağduyu ve bir daha sorgulama gerektirecek diye düşünüyorum. Neyse, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısına bir daha gelmeyeceğim ama bunu da söyleyeyim. Bağımsız Balıkesir milletvekili vardı. MHP kökenli İsmail Ok. Kendisi Balıkesir'i yönetti 5 yıl. Belediye başkanıydı. Sonra MHP'den İYİ Parti ihraç edildi. İYİ Parti'ye katıldı. Meral Akşener'in elini öperek bir gün böyle konuşma yaptı. Şimdi aradan işte geçti bir 4 yıl. Bu kez de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Rozetini taktı. Çok heyecanlıyım dedi. Ve böyle bir iç transfer oldu. Moral vermiş oldu herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Şimdi arkadaşlar birkaç mesele daha var. Böyle küçük küçük gideceğim de, bu et meselesi var. Et meselesini biraz çalışmamız lazım. Onun için konuğumuzu şimdiden bir arayalım. Bir 5 dakika sonra bağlantı kurmak isterim kendisiyle. Ama ondan önce şimdi durum şu. Ya bu nedir? Yani gazetecilik faaliyeti olarak da bu nedir ya benim yaptığım? Yani her ay bir ürünü konuşup o ürünle ilgili depoda mı, etiketi düzgün mü, zabıta operasyonunu böyle çember içine alıp marketleri hani sis bombası atıp içeriye gidiyor, etiketleri değiştiriyor halkın yararına falan, böyle mi? Yani bu mu olacak? Hani her defasında söylüyorum artık ben de utanıyorum yani, vali bey depodaki ayçiçek yağını çıkar çabuk onu hayatı zindan ederim sana gibi meselelerle çözümünü sağlıyor gibi görünüyor ama öyle olmuyor. Şimdi hani ne o ayçiçeği konuştuk, soğanı, patatesi, işte ne sivri biberi, köy biberini, domatesi, daha neler, unu, şekeri, şeker yoktu, bir tane alın aman alma şey yapmayın falan. Şimdi tabii Uğur anlatıyor, ne öbür tarafta öyle bir vahim tablo var, ne böyle bakıyorsun un %11 artmış, bizde %340 falan, böyle bir mesafesizlik de var aramızda ama siyaset onu istediği gibi söyleyebiliyor. Şimdi bir de et konuşuyoruz abi, bir süredir et konuşuyoruz ya, ama ette de tribünlerde, taraftar tribününde değişik şeyler var. Öyle oluyor yani, konuştuğun zaman işte, alo nerelisin, ne tarafasın, bu tarafa mı meylediyorsun, gel bakayım böyle diye. Yani uzmanı olma şansın yok, tamam mı bir meselenin. Bak şimdi ben A Haber'de, bugün Hürriyet'te de manşet zaten bu biliyorsun, ete zam tartışması. Şimdi bir Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı var Nihat Bey, Nihat Çelik. Bir de Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ var. Şimdi Çelik diyor ki ete yeni zam gelmesi gerekir demişti Kasaplar Federasyonu. Diyor ki zam gerekmiyor diyor. 150 liraya kuşbaşı satıyorlar. Aslında 110 lira olmalı diyor. Yalçındağ da diyor ki maliyetler artıyor. Et alındığı gibi satılmıyor. Çok istiyorsa gelsin kasap olsun. Böyle bir tartışma var. Tabii bunların bir de seçimleri varmış federasyonlarda. Onun da etkisi var galiba. Ama giderek böyle baronlar, ya ne oluyor baronlar? Eski bakan zaten beni et ithalatçısı görevden aldırdı diyor, dizide oynadı dedi. Yani bir etin üzerinden neler yapıyor bu millet ya, inanamazsınız. Al şimdi bak, A Haber'de sanki bir hani Kuzey Irak harekatını böyle bir değnekle anlatır eski emekli paşalar falan ya. Bak şimdi Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik ne diyor? Nasıl zapt altına alacağız, nasıl bunları yola getireceğiz diye A Haber'de meydan okuyor. Bir dinleyin bakın.
Biz de bunlara lobi diyoruz. Niye lobi diyoruz? Niye baron diyoruz? Niye bunları incelensin diyoruz? Niye market müdürleriyle, satış müdürleriyle bu aracılar mercek altına alınsın diyoruz? Çünkü kafamızda soru işaretleri vardır. Belge vardır. Nedir belge? Sanki hepsi aynı kalıptan çıkmış. Bütün marketlerde fiyat aynı. Şimdi tamam, İstanbul nüfusu diyelim ki 15 milyonun üzerindedir. Orada üretim azdır. Öncelik azdır, oraya giden nakliye var. Ama bazı iller yerinde ve mahallinde yapılıyor. Niye bunlarda bu kadar yüksek? Ama ne var burada? Demek ki burada bir rant kapısının olduğunu, burada bir el birliği, bir lobi birliğinin oluştuğu açık bir gözle görünüyor. Dolayısıyla biz de diyoruz ki bu lobiyi dağıtmak lazım. Bu lobi gerekirse mercek altına alınması lazım. Devlet bunu kontrol altında tutması lazım. Şimdi biz karkas olarak eti veriyoruz. Tamam 80 lira dedik, 100 lira dedik. Doğrudur, veriyoruz. Ama biz 80 lira karkası verirken sakatat sayılmıyor.
Evet, şimdi evet, buradaki konuşmadan ne sonuç çıkartabilirsiniz? Hani bunun et laflarını alsak geriye ne kalıyor arkadaşlar? Bakın, lobiyi dağıtmak lazım, mercek altına almak lazım, koltuğun altına tutmak lazım. Daha uzun olduğu için ben bir kısmını kestirdim ama notum var. Bizler vatansever olduğumuz için biz diyor milletimize ucuz et yedirmek için uğraşıyoruz diyor. Vatansever lafı var orada. Ondan sonra yani dağıtmak lazım, mercek altına almak lazım, yani devlet gücünü göstermesi lazım. Devlet öyle güçsüz bir şey değildir. Ya savaşa mı gidiyoruz yani, her şeyde enflasyonun boynunu kıracağız, yok ezeceğiz, bilmem ne yapacağız, terörün başını nasıl ezdiysek belini kıracağız, boynunu, yani bunları biraz daha makul konuşamayız mı biz ya? Yani fiyat istikrarı sağlayacağız, fiyatların Avrupa ortalamalarından 10 kat fazla artış nedenlerini üzerinde çalışıyoruz. son 30 yılın en çok enflasyonu diye Fransa'yı örnek verdiğimizde 7.1 ise, bizim %61 ise, yani bunun nedenleri üzerinde kafa yoruyoruz değil, yani bir terörle mücadele kapsamına aldık, enflasyon diye bir laf yok artık, tamam mı? Niçin? Bakın ne diyor ya Nihat Bey? Diyor ki market müdürleri ve satış müdürlerinin servetleri mercek altına alınsın diyor. Araştırılsın, soruşturulsun diyor. Niye diyor? Aynı fiyatta satıyorlar diyor. Bizim adada da yani 3 top dondurma 10 lira mesela, her yerde aynı. Ya bunlar anlaşıyorlar mı? Kartel mi oluyor? Ne oluyor? Piyasada kendileri oluşturmuyorlar mı fiyatları? Bakıyor adam, o öyle yapıyor. İstersen sen 15 lira diyen de var. Oraya gidersin, o daha canlı verir bilmem ne. Nedir bu ya? Şimdi hayır, yani şimdi etiketçi, soğancı, bilmem neci, marketçi, 3 harfli marketler bunu yapıyor diyorsunuz. 3 milyar ceza kesiyorsunuz. Arınç diyor ki bunlar dini bütün insanlar, AK Partili Erdoğan için ölür diyor. Yani şimdi kafa darmadağın, nasıl soruşturacağız? Yani kaynağında tarıma nasıl destek oluyoruz? Ne gibi planlamalar sonucunda biz bu sonuca ulaşıyoruz hayvancılıkta? Milli gelirin %1'ini, bütçenin işte kaçını veriyoruz? Bunları konuşmuyoruz. Böyle bir şeyler yapıyoruz. Ama yani giderek bu şöyle olacak hakikaten, yani marketlere, marketin satış müdürüne. Ya geçenlerde eski başbakan Davutoğlu en kritik dönemde görev yapmış isim, dedi ki ben, dedi, benden sonra gelen başbakan milyarları oldu, ben onu istemedim ama benden sonra gelen, dedi, böyle oldu. Sonra Fox TV'ye çıktı, dedi o dönemki bakanlar, ya nasıl bir şey ya? Yani buradaki diyor ki market müdürü satın almada bir şeyler çeviriyor. Bunları diyor devletliğini göstersin diyor. Öbür tarafta da bambaşka iddialar var. Onları kimse soruşturmuyor. Hatırlatayım mı onu ben, Davutoğlu ne demişti? Var değil mi o bant Necdet? Bir verir misin onu?
Buradan çağrıda bulunuyorum. Görev yapmış ve şu anda yaşayan herkesin, Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ekonomiden sorumlu bakanlar çünkü, ve ulaştırma ve enerjiden. Oralar çünkü kritik bakanlıklardır. Hepsinin mal varlıkları alıştırılsın. Benim de araştırılsın.
Yani milyarları olanlar mı var AKP'de?
Yok mu? Onun için diyorum, araştırılsın. Benim karşıma eğer bir daha böyle provokatörler çıkartırlarsa her seferinde bunu söyleyeceğim. Bunu çıkaranlar çünkü şu anki AK Parti yöneticileri, il başkanları, ilçe başkanları, hepsinin mal varlıkları alıştırılsın. Meydan okuyor. Çekineceğim bir şey yok benim. Benim karşıma provokatörler çıkarıp da üstüme salıp da efendim niye dava ihanet, niye Cumhurbaşkanı, hayır Cumhurbaşkanı bizi yalnız bıraktı. Sayın Erdoğan tek tek temiz insanlara tasfiye etti. Onun yanında şimdi meşkuk 90'lı yılların aktörleri var. Çünkü o makamları, mevkileri millet için terk etti. Karşı karşıya geldik. Bizim başbakanlık dönemimizde mafyadan bahsediliyor
arttı
muydu?
Arttı mı?
Tabii arttı, artmaz olur mu? Kokain ticaretinden bahsediliyor muydu o sırada? Bir başbakanın oğlunun yaptığı seyahatlerden bahsediliyor muydu? Benim oğlumu bile kimse tanımaz. Damadımı da kimse tanımaz. Tanımaları da, tanımalarına da gerek yok. Siyasi ahlak yasasını meclise sevk ettim. Sayın Cumhurbaşkanı meclisten çıkarsa bile onaylamam dedi.
Evet, siyaset böyle konuşuyor. Meseleye böyle bakanlar var. Karşı görüşleri olanlar var. Şimdi biz bu konuyu bir kenara bırakalım. Buradan öğrendiklerimizi öğreniyoruz. Ama bu et meselesini size aktarmıştım. Şimdi değerli bir konuğum var ama yolculukta olduğu için anca bağlanabildik. Osman Yardımcı, kendisi Antalya Kasaplar Odası Başkanı. Bir de federasyonda da başkan yardımcısı. Kasaplar Federasyonu Başkan Yardımcısı. Merhaba Osman Bey.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Şimdi bu etle ilgili tartışmada biz eti pahalı diyoruz. Siz de diyorsunuz ki ucuz, değil mi? Ben birkaç konuşmanızda tanık oldum ben. Ama Sayın Bakan'la da bir araya geldiniz. Bu evet. Meselede yani polemik olmasın ama ne olduğunu sizin bakışınızla bize söyler misiniz?
Şimdi efendim biliyorsunuz Pondevi'de 2 yıl ete zam gelmedi. Hayvancılıkta evet. Yem arttı.
Evet.
Ve tabii ki yem, mazot artınca bizim ete gelen zam %35. Bakın hı-hı. Türkiye'de tüm gıda maddelerinde %200, %300 bir zam geldi. Ete %35 geldiği zaman büyük bir meblağ zannediyorlar. Hayır, kasabın bir girdisi vardır. Poşeti, cilatini, hı-hı. elektriği, telefonu, suyu, işçisi. Bu tabii ki bu girdiler nereye gelecek? Ete. Şimdi başkan çıkmış diyor, alıyorlar 70'e satıyorlar 130'e. Yok öyle bir dünya. Sayın başkanların seçimleri var, polemik yapmasınlar. İki başkan da, biri de benim başkanım. Ama gerek yok yani, Türkiye'de en ucuz yine et. Ben bunu üstüne başa başa diyorum. Ve Türkiye'de hayvancılığa devletin daha büyük destek vermesi gerek.
Ama çok özür dilerim Osman Bey, 150 lira yani çok para değil mi? 150 lira oluyor mesela.
150 lira değil, 130 lira kıyma.
Kıyma, hayır. Öteki et, parça et alsanız, tas kebabı yapmak isteseniz.
Abi tamam da, şimdi adam gidiyor bonfileyi soruyor.
Bonfile tamam, 2 tamam.
Kilo çıkar. Bugün kuşbaşı et temizlenmiş veriliyor. 100 gram bunun firası vardır.
Bu kaç para şimdi sizde, kaç para mesela kuşbaşı?
Bizde evet. Kuşbaşı 150-140 lira. Kıyma 130 lira.
Yani tabii ki yani 4250 lira alan için de bunlar zorluk oluşturuyor değil mi? Siz de görüyorsunuz.
Alım gücü, ben onu karıştırmıyorum. Çünkü bizim bir tabii maliyetlerimiz var. Bir tabii girdilerimiz var. Doğru. Vatandaş haklı. Bir kilo et pahalı geliyor ama bugün bir fasulye 80 lira. Bir patlıcan 30 lira. Buna bakarsan et yine ucuz. Bugün tavuğu alıyorsun. Bir tavuk 80 lira tutuyor. Et bir kilo kıyma aldığın zaman 3 yemek yaparsın. Yanlış mı? Yani benim görüşüm bu. Hiç polemiğe gerek yok. Şunu bilemiş. Bu hayvancılık destek isteyen bir kurumdur. Bakanımız.
Orası önemli. Siz biliyorsunuzdur. Bu besicileri tanıyorsunuz. Onların işlevi tabii biraz zorlandı. Zorluk çekiyorlar.
Ama şimdi olacak. Bugün dünya devletlerinde var. Bugün siz benden iyi bilirsiniz. Bugün bir Antalya değil, Almanya'yla da biliyoruz, Amerika'yla da. Bu daralma her yerde var.
Ama bu kadar yüksek oranda tabii artış olmamış. Biz bakıyoruz da yani enflasyonu %7 adamın, bizim %61. Öyle olunca iş değişiyor tabii.
Ya tabii bizimki, bakın bizim et sektörünün ki şu 2 sene hiç zam yapılmayınca her ay 5 lira 3 lira zam yapılsaydı bunu duruma gelmezdi. Bizim et sektörü 2 sene hiç yapmadı. Biz geçen sene Ramazan'da zam yapmadık. Dedik ki vatandaş et yesin. Böyle olunca da hem üretici zarar etti hem kasap zarar etti. Yani bunu vatandaş için yaptı. Ama tabii maliyetler %30, %50 elektrik. Doğalgaz biz hadi diyelim ki kullanmıyoruz. Bugün bir jilatin 150 liraydı 700 lira oldu. Ya. Bir poşet 10 liraydı 40 lira oldu. Tabii bu girdiler elektrik 2000 lira ödüyorduk, 4000 lira ödüyoruz, 4500 lira ödüyoruz. Bu maliyetler kasaba. Şimdi Sayın Başkan çıkıyor, benden alıyor bu fiyat. Öyle bir fiyat yok.
Peki, ben Osman Bey çok önemli bir şey soracağım. Biz baktık Nihat Bey'in konuşmasını da ben dinledim, hatta dinleyicilerime de ilettim. Hani bir baron, lobi, bunları kontrol altına alalım. Satış müdürleri var marketlerin, bunlar böyle bir şey çeviriyor. Bunların da servetlerine bakalım diyor. Nedir yani böyle polisiye önlemler mi gerekiyor?
Doğru mu? Tabii doğru.
Nasıl?
Çünkü niye?
Nasıl oluyor?
Bakın bugün et önemli bir maddedir. Et marketler zaten bana kalırsa et satmaması gerek. Neden? Avrupa'da hiç mi markette yok? Bizim AVM'lerin hepsinde et var. Ama şimdi bunların girdisi geldisi diyor da, şimdi bunların da bir maliyeti var. Ama şunu diyorum, hiç kimse spekülatörlük yapmasın. Şurada seçimler var diye de öne çıkılmasın.
Anladım.
Bu Türkiye'de gerçekten hayvancılığa en büyük desteğin ve esnafa verilmesi gerek. Şu anda da gördüğümüz biz bu bakandan ben umutluyum. Görüştüm. Belki görmüşsünüzdür medyada.
Evet.
Ben Sayın Bakanıma ben inanıyorum. Her türlü konuda bizim dediğimizin aynısını diyor. Yemi söylüyor. Mazotu söylüyor. Esnafın girdilerini söylüyor. Şimdi biz kalkıp da bu durumda spekülatörlük yaptığımız zaman kimseye zarar vermeyiz, kendi mesleğimize veririz.
Anladım. Peki.
Üstüne basa basa diyorum, et her şeyden ucuz.
Peki.
Bugün ete %100 gelseydi 250-300 lira olması gerekir.
Ama işte 120 lira kilosu olan bir şey de ucuz demek insanın diline oturmuyor. Orada sorun var. Sizin dediğiniz şu. Yani daha, yani çok zam yapılmadı. Belki Türkiye'nin bu şartlarında o poşete yapılan ne diyorsunuz ya? 10 liralık şey 40 lira olmuş. 4 katı.
40 lira. 150 liralık dilatin ya, bunları bedava veriyoruz.
Ya kaç katı olmuş? Şimdi oradan hareketle ucuz diyorsunuz. Yani çok zamlanmadı diyorsunuz.
Evet, ucuz ama girdileri pahalı. Bakın i̇şte, yine söylüyorum. Üstüne basa basa. 1 kilo baklava alıyorsunuz 250 lira. Bu karın doyurmuyor ama 130 liralık et karın doyuruyor.
Anladım. Peki kasap
söylüyorum. Gerçekten keşke vaktimiz olsaydı gelseydim sizin oraya. Açık açık konuşsaydık. Şimdi bu
İnşallah başka zaman yaparız. Siz de yoldasınız zaten Osman Bey. Çok çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız
için. Teşekkür ediyorum. Hiç kimse seçim için polemik yapmasın.
Yapmasın diyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Antalya Kasaplar Odası Başkanı, Federasyon Başkan tamam. Yardımcısı Osman Yardımcı. İyi yolculuklar size. Sağ olun.
Sağ olun.
Evet şimdi burada da değerlendirmeyi yapın artık. Yani ben üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Türkiye'nin nasıl bir fiyat artışları içinde olduğu söyledi kendisi. 4 kat artıyor, 6 kat artıyor ama %48 yaptık. Sonunda da işte kıyma 120 lira, 130 lira. Yani ne yapsın? Şimdi Ocak'ta zam almış olan bir asgari ücretli ne kadarını alsın? Bu halk röportajları uzaylılarla mı yapılıyor ya? İşte alamıyorum, 100 gram diyorum, 50 gram diyor, bilmem ne alıyor, kemik alıyor. Şeyin tavuğun bir boynunu alıyorlar. Kolay değil yani, kolay değil hakikaten. Geçimde iki yakasını bir araya getirmek hiç kolay değil. Ama birkaç şey daha söyleyeceğim size. İşte 1100 lira oldu, tamam mı? Bu 1100 lira. Yani ne zamandan beri 2018'de 1000 lira olan emekli ikramiyesi, değil mi? Şimdi mesela enflasyon artışıyla 2360 olması lazım. Yok yine 1100 lira alacaksınız. Dolayısıyla oradan bir kıyma gidiyor. 2 kilo kıyma gidiyor. 3 kilo bilmem ne gidiyor. İşte ondan sonra da sıkıntı oluyor. Nereden para gelecek o zaman? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıkladı. YUVAM hesabı. Şimdi YUVAM hesabı ilginç. Banka reklamı zannettim diyor Ozan Gündoğdu. Öyle öyle yazmış, paylaşmış bir Twitter'da. Şimdi yani gerçekten ilginç. Neden? Çünkü yurt döviz cinsinden %4 getiri garantisi veriyor. Eskiden hani dövize mevduat ne vardı? Dövize çevrilir mevduat hesabı mıydı bu DCM'yi? Hani Özal demişti ya, bir daha kimse Allah hiçbir yönetimi bununla muhtaç etmesin. Çünkü zor çıktık, altından kalktık diye. Şimdi bunun işte kur korumalı mevduat öyle. İşte burada da şimdi yani 100 bin dolarınız varsa yıllık getirisi 4 bin dolar olacak. Aylık getirisini 4 bine 12'ye bölün, 480 dolar. 480 dolar da bugünkü kurdan 7 bin lira. Yani 100 bin doları olan biri çalışmadan aylık 7 bin lira gelir garantisi elde edecek. Yani şimdi hani faiz meselesi nasıl diye sorarsınız tabii, sorabiliyorsunuz. Ha bu arada Uğur söyleyecekti onu ama Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Amerika Birleşik Devletleri'nde G20 yükselen piyasa ekonomileri toplantısında IMF Başkanı'yla da konuşmuş. Yani IMF'le yan yana gelmesin diye Anadolu Ajansı bu haberi vermemiş. Yani mesela yazıyor orada işte şey bakanı bilmem bu bakanı bugün akşam iftarda diye Anadolu Ajansı böyle gündeminde bugünü anlatırken her şeyi yazar, tamam mı? Her bakanın yaptığı işi, hani işte kelebek tutma yarışmasına katılacak şu vesaire, neyse işte. Ama IMF'le G20 yükselen piyasa ekonomileri toplantısı için Amerika'da şey yok, böyle bir haber yok. Burada keseyim bunu ben. Şimdi burada Türkiye hani iktisadi açıdan böyle de hukuki açıdan da sıkıntısı var. Hani dedik ya hesap sorulsun. Bak marketlerin satın alma müdürlerinin hesap sorulsun diyorlar ya. E abicim korur bu devlet. Kendi personelini çok iyi korur. 657'si vardı bunun, meşhur ya. Hani yargılanmak istersin, yok. Mobase'den görüntüyü vermiştir. Hayır, bunu yargılatmam. İşte bir şey olmuştur. Jandarma komutanı Hrant Dink cinayetinde bir şeydir. Bunu yargılatmam vesaire. Şimdi ne yapılıyor? Kayyumlara zırh geliyormuş. Devlet memuru statüsünde olmadığı halde TMSF bünyesinde yer alan şirketlere atanan bürokratlara dokunulmazlık geliyor. Ne demek? Çünkü 713 tane şirket var, tamam mı? İşte FETÖ'cü, KETÖ'cü, TATO'cu diye alınanlar var ya, oradan hani işte çok büyük, hani o Kayseri'deki firmalar vesaire, 500 sanayi kuruluşları arasında olanlar da var içlerinde. Onlar hatalı işlemler ve neden oldukları zararlara olursa, yargılanması gerekirse izin alacak savcı bey. Yazacak, diyecek ki işte bilmem ne mobilyanın bilmem ne müdürü şu kendi yandaşlarına çok büyük reklam kampanyası vermiş, suistimal var, ne bileyim görevi ihmal var, kötüye kullanma var, yargılayabilir miyim? İzin verirse Ankara yargılanabilecek. Bir de hani bu da önemli bir şey, Türk Hava Yolları'nın bu huzur hakkı meselesi %190 artmıştı ya, hani birçok orada tanıdığınız isim de var. Türk Hava Yolları şöyle diyor ya, bunu memur zamları için söylese çok güzel olur. Türk Hava Yolları'nın pandemi döneminde küresel havacılık sektöründe pozitif ayrışması, bak her zaman pozitif, tüm çalışanlarının azmi ve fedakarlığı sayesinde olmuştur. Yönetim kurulu üyelerimiz de bu fedakarlığa dahil olarak 2020 yılında huzur hakkı ödemelerinde %50 indirim kararı almıştır. Bak o zaman. Salgının etkilerinden hızlı şekilde sıyrılan, güçlü finansal sonuçlar elde eden ortaklığımız 2020 rekor seviyede kar elde etti. Bunun katkısı vardır. Huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun noktaya taşınmıştır. O zaman hepinizin böyle bir talebi olmalı. Pandemi öncesi gelire ve pandemi öncesi enflasyona ve fiyatların hani bu kadar artmadığı ortama dönüş talep etme hakkınız var. Yoksa o zaman bunları karşılayacak sizin de ücret artışı talep etme hakkınız var. Onu da söyleyeyim artık. Bir susayım. Yani bak, OGS'nin kaldırılmasından sonra 1.2 milyon kişi 40 dolarlarını geri alamayacak. Niye? İşte lazım, para lazım. Tamam. Bak şey, telefonlarda yeniden bir karar çıktı. %25'ti özel tüketim vergisi ta deprem zamanı 99'dan. Şimdi onun işte 1500 lirayı 2000 liraya çıkardılar. %40'ı 3000 liralık telefona falan. Yani 650 lira oradan bir telefon aldığında devletin kasasına yollaman lazım. Tamam. Başka da bir şey demeyeyim. Bir nefes alayım. Hadi bir uzun tanıtım ver. Sonra konuşalım.
Alım gücü diye bir şey yok. Aldığımız maaş da bize yetmiyor. Emekliyim. Ama tabii çoluğa çocuğa yardımcı olma imkanımız yok.
Şimdi 50 kiloluk bir çuval undan 65 kilo ekmek çıkıyor. Şimdi 330 liradan fiyatını düşünürsek bir adet ekmeğin yalnızca un maliyeti 1.166 TL çıkıyor.
Şu an Tiko para. Parayı önce göndereceksin, öyle gönderecek sana. 382 lira çuvalı.
360 diyordun. Dün 360 da 382 mi olmuş?
Evet.
Vay vay. Radyo yayını hazırlanırken 360-382 olmuş. Bravo.
Evet.
Biz fırınlarımızı, mahallelerimizdeki fırınlarımızı pozitif ayrımcılık yaparak korumalıyız.
Vatandaş fırından ekmek almaya alışacak biz. Vatandaşa düşen görev bu. Gelecek ekmeği fırından alacak.
Emekliyim, karı kocayız. Zor geçiniyoruz. Mecburen buradan ekmek almayı uygun görüyoruz.
İki şey için seçiyoruz biz. Bir hükümet, bir de belediye. Biri market açıyor, biri fırın. Ya kardeşim, biz sizin market açın, fırın açın diye mi seçiyoruz?
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 21'de Radyo Sputnik'te.
Evet, bir halk röportajı verme sırası geldi. Arda'nın epeydir veremedim onu. Kusura bakmayın. Çok yoğun gidiyoruz. Hemen onu söyleyeceğim ama onun önünde şunu, bu şikayetleri aslında sadece sokaktaki insan yapmıyor. Yani şikayet eden de var tabii, ben yine de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arkasındayım diyen de var. Türkiye'nin gerçeği neyse biz de burada onu hiç ambargo, sansür olmadan veriyoruz, biliyorsunuz. Şimdi öyle iki farklı bakış gelecek ekrana. Ne ekranı? sizin kulaklarınıza. Şimdi yani iktidara yakın yerlerde de bu gürültü patırtı yapıyor, yaratıyor. Mesela Arınç dedi ya, Yani nasıl yok sayacağız bunları? Olmaz öyle şey dedi. Şimdi gazetelerinde de Yeni Şafak'ta İsmail Kılıçarslan şöyle yazdı ya. Ekonomideki sıkışmayı, hele vatandaş kısma sırasını boğazına getirmişken önemsememek, hatta bu daralmayı beka meselesinden daha mı önemli yani gibisinden laflarla savuşturmaya çabalamak kelimenin gerçek anlamıyla ahmakça geliyor bana diyor. Şamil Tayyar, bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak bunun siyasi faturası ağır olur dedi. Metin Er, ana muhalefet partisi bugün ekonomidir diyor. Bizi götürürse ekonomi götürür diyor. Okan Müdürüsoğlu tasarruf istedi. İşte çok var yani, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız demişti Arınç. Vesaire yani burada bunlar konuşuluyor. Yani siz karamsarlığa yer yok. İşte bakın savaşın içinde değilsiniz, ailenize gidiyorsunuz, işte buluyorsunuz dediğinizde bu mesele çözümlenmiş olmuyor. Öyle yani, siyaset yapar işte. Yani siyaseti hangi yöntemlerle yaptığınıza bağlı bir şey. Bu iyi tarafı gösterirsiniz, aksayan tarafları da yokmuş gibi göstermeye çalışırsınız. Evet, gelelim sokağa. Hadi bakalım Arda Acarız.
Arda soruyor, vatandaş anlatıyor.
Merhabalar.
Pazara, markete gidiyorsunuzdur. Nasıl görüyorsunuz fiyatları?
Fiyatlar çok uçuk. Uçuk. Uçuk olmasının sebebi, ben herhangi bir şeye bağlamıyorum. Tamamıyla hükümete karşı diye düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm bu.
Yani açar mısınız bunu? Ya nasıl oluyor?
Yani şimdi şöyle bir şey. Bir şeyler bahane tutarak, bir dolardır, işte bir akaryakıttır, herhangi bir şey. Mesela dolara 1 lira zam gelmişse markete bakıyorsun 15 lira zam koymuş. Hani bunun açıkça sebebi hükümeti devirmektir. Başka bir şey değildir yani.
Doğal gazını kesmeye geliyorlar. Şu anda hallediyor musunuz? Kessinler. Hallediyorlarmış o.
Alo. Efendim. Tamamını ödemeniz gerekiyor, yoksa sistemden düşmüyor borcunuz.
Fiyatın birden bu kadar yükselmesi mümkün değil. Hani bunlar cep alınmış bir karar yani. Ortak alınmış bir karar yani. Marketler görüyorsun hepsi.
Amaç nedir?
Amaç hükümete karşı. Benim başka bir şeyim yok yani.
Devletin kendi yeri de var. Etli süt kurumu var. Tarım kooperatifi var. Yani orada da mesela bir günde biliyorsunuz %45 oraya da bir zam geldi mesela. Galiba bir hafta sonrasında da başındaki insan görevden alındı.
İşte o da tuzağa düşmüş oldu yani.
Sizin geliriniz nedir?
Benim çoluk çocuk çalışıyor. Ben emekliyim. Yani şu anda eşim de emekli. Çok şükür bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz ama yani o kadar olduğu halde gidip bir kenara para koyabilmiş değiliz. Ama bir asgari ücretle mümkün değil geçinmesi yani.
Yani siz aslında asgari ücretin yenilmiş oluyorsunuz. Çünkü daha önceki senelere baktığınız zaman hani 2000'li yıllara başlarına döndüğümüz zaman siz daha fazla alan bir kesimdiniz asgari ücretle göre.
Aynı öyleydik. Şimdi asgari ücretin altına indik.
Evet. Neden böyle oldu mesela?
Ya, o da bizim Tayyip Bey'in suçu diyelim. Emekliye çok önem vermiyor. Bak, bu konuda açık ve net söylüyorum. Ben bir Tayyipçi olarak, ben kendim şahsen AK Partiliyim. Hı-hı. AK Parti'ye canım fedadır. Ama bu emekli konusunda geri durumda yani. Bazı şeylerde emekliyi kulak ardı ediyor yani. Ben AK Parti'den şaşmam. Yani, ne olursa olsun AK Parti'sinden şaşmam yani.
Yani ne olursa olsun dediğiniz zaman ne olursa olursa şaşarsınız.
Şimdi ne olursa olsun dediğimi çok da kötü şeyi düşünmek gerekmiyor. Yani ben bugün neticeye şöyle bakıyorum. Ben 62 yaşındayım. Bugüne kadar yapılanlardan göz önünde bulundurarak önceki haliyle AK Parti zamanının halini düşünerekten ben daha iyi diyorum.
Ama ekonomi yönünden bakarsak?
Ekonomi yönünden yani şu andaki sirkülasyon bunu da önüne geçerler. Bizim en kötü şu anda sorunumuz göçmenler. Çünkü bizde o marketlerin yükselmesinin, dairelerin fiyatının yükselmesi. Şu anda Arapların burada 2000 liraya, 2 trilyona daire alıyor. Daha 2 sene önce 300 bin liralık daire, şimdi nasıl 2 trilyon oldu? Bu da göçmenlerin yüzünden, bu da yani Arapların yüzünden oldu yani. Ha, bunun önüne geçmeler lazım. Marketteki fiyatlar da aynısı. Değişen bir şey yok. Onlar çünkü git şeye, bir herhangi bir markete, bizim milletimiz alıyorsa atıyorum 500 liralık veya bir malzeme alıyorsa, onlar alıyorlar 1000 liralık 2000 liralık marketten alışveriş yapıyor. Çünkü onların parası var.
Merhabalar ablacığım.
Merhaba.
Pazar fiyatlarını biliyorsunuz, manavlara gidiyorsunuz, marketlere gidiyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz oradaki fiyatları?
Bugün 1 liraya aldığım ertesi gün 3 lira ya da 4 lira.
Peki bunun...
Gözümün önünde fiyatlar değişiyor. Çalışanların elinde sürekli etiket, sürekli her gün içinde de etiketler değişiyor. Ve bunu sorduğum zaman firma yetkilisi bize böyle şey yapıyor. Bizim bir suçumuz yok. patron bunu öngörüyor diyorlar.
Peki bu enflasyona nasıl başa çıkmış oluyorsunuz bu fiyatlarla bu şekilde?
Başa çıkmıyoruz ki, sürekli eksideyiz zaten. 5 tane bankada borç var. Kredi kartları almış başına gidiyor. Ödeyemiyoruz ki.
Nasıl bir geliriniz var?
Benim babamdan kalan bir emekli maaşım var.
Ne kadar alıyorsunuz?
1600 lira oldu işte bu ay.
Eve başka bir gelir?
Oğlum çalışıyor, kızım çalışıyor, öbür kızım çalışıyor. Hepsi gelir toplamaya uğraşıyoruz.
Yani 3 yani. Kişi çalışıyor.
Üç kişi. Ben de emekli maaşımdan faturaları en azından ödeyeyim diyorum. Onların çalıştığı işte zaten asgari ücretle çalışıyorlar, belli şartlar belli. Bu insanlar ne bir dışarı çıkıyorlar, ne bir eğlenmeye gidiyor, genç hepsi de. Hiçbir sosyal hayatları yok. Bütün sosyal hayat elimizdeki telefon. Başka hiçbir şeyimiz yok. Son 20 senedir artık yetişemez hali. O zaman gene toparladım. O zaman ben kendim çalışıyordum. Bir aşçılık yapıyordum bir firmada. Yemin ederim 250 lira para alıyordum o dönemde, işte 30 seneden bahsediyorum. Ben o zaman da eşimden dolayı 2 tane banka kartının borcu vardı. Ben hacizden ev kurtardım o dönemde. Ama 20 senedir evim de vardı o zaman. Evimi sattım. Evimin parası bile bitti gitti. Önümüzü göremiyoruz. Anlık yaşıyoruz. Yarın diye hiçbir şeyimiz yok zaten. Şu anı yaşayabiliyorsak, bugün o tencerede bir çorba kaynıyor. Şimdi düşünüyorum kendi kendime ne yemek yapayım akşama diye. Bulduğum yemek yoğurt çorbasıyla erişte makarna. Onlar da evde var zaten, bir şey almayacağım. Yemin ederim şu ülkede mültecilerin konumunda olmak isterdim.
Görüyor musunuz? İşte Türkiye'den iki ayrı ses. Bunda da fazla bir şey söylemeyeceğim. Hani seçime doğru giden memlekette siyasetçiler işte bu iki kesimi yer değiştirmeye çağırıyor. Yani sen bu tarafa gel, ben seni ikna ederim. Sen işte nasıl bize güvenmiyorsun? Yani işte böyle ya. Memleketimden insan manzaraları. Şimdi bir de Akşener'in burada grup toplantısını atlamamak lazım. Neredeyse onu atlayacaktım. Bakalım Meral Hanım bugün İYİ Parti'nin meclis grup toplantısında birçok mesaj verdi ama sizin için seçtiğimiz bölümü dinleyelim.
Bugün memleketimizde bir hükümetin olmadığını maalesef görüyoruz. Peki hükümet yoksa ne var? Kendisini kanundan ve milletten üstün gören bir tek adam var. Ucube sistemini memleketimize dayatmaya çalışan bir beceriksizlik abidesi var. Vatan toprağını kupon arazi olarak gören bir kabile reisi var. Memleketimizde dokunduğu her yeri tarumar eden bir Bay Kriz var. Aziz millet, Ankara hükümetinin damat Ferit kabinesine dair eleştirdiği ne varsa bugün Beştepe'de yaşanıyor. Devlet egemenliğini tek bir kişiye ve onun taşeronlarına emanet eden bu ucube sistem hayatımızın her alanında bizi fakirleştiriyor, sömürgeleştiriyor, güvensiz ve itibarsız kılıyor. Bunun nedeni ise AK Parti iktidarı eliyle müdafaa-i hukuktan müdafaa-i Erdoğan anlayışına dönmemizde yatıyor. İYİ Parti iktidarında Türkiye'yi dünyanın en demokratik, en şeffaf ve en adaletli ülkelerinden biri yapacağız. Yargı bağımsız olacak. Medya bağımsız olacak. Kamu denetimi bağımsız olacak. Mali denetim bağımsız olacak. Yani Türkiye tam ve kamil bir demokratik hukuk devleti olacak. İYİ Parti iktidarında temel özgürlüklerimiz tartışma konusu olmayacak. Konuşursam sabah 5'te kapıma dayanırlar korkusu bitecek. Silivri şimdi soğuktur, hafif böyle alaycı bir ifadeyle yapılan bu muhabbet tarih olacak. Düşüncelerdeki prangalar, fikirlerdeki zincirler, sözlerdeki umutsuzluklar ortadan kalkacak. Cübbelerdeki düğmeler, yargıdaki vesayet son bulacak.
Evet, yargı, cübbe ve Silivri soğuk laflarından esinlenerek şu iki notu söyleyeceğim. Hemen İzmir'e gideceğiz. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz seçimlerden sonra, o 31 Mart'tan sonra bir iptal edildi. Tekrar seçime gitti ve ikincisinde de kazanarak başkan oldu. İşte o süreçte bir soru sorulmuştu kendisine. İçişleri Bakanı Soylu sizin Strasbourg'da yaptığınız konuşmada şunu söyledi. Yazıklar olsun bunu Türkiye'ye şikayet eden ahmak insana sesleniyorum demiş, dedi sizin için ne diyorsunuz deyince İmamoğlu da şöyle demiş. Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz ortada. Biten şeylere baktığımızda tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır diyor. Hani bana ahmak demeyin. O yüzden bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu nedenle hakkında dava açılmıştı. Yani sen nasıl YSK üyelerine ahmak dersin? Halbuki o akışa göre kendisini ahmak diyen bakana o kararda ara sen onu demiş olduğunu söylüyor. Neyse bugün iddianamede cezalandırılması istenmişti. Kimse de tabii ya bundan bir şey çıkmaz dedi ama savcı bugün çıktı. 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi. Bayağı böyle tartışılıyor bu da. Yani 4 yıl ceza alacağını zannetmiyorum. Ben bu böyle bir eleştiri bile eleştiri sınırları içinde bir şey diye düşünebilirsiniz. Ama onu söyleyeyim. Bir de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çekti diye. Hani orada Boğaziçi ön görünüm alanında bir şey yapmıştı bahçesine. Orada ki görüntüyü çeken Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın davası vardı bugün. Daha önce oradaki savcı mütalaasında beraat isteniyordu 8 Mart'ta. Şimdi savcı değişmiş, savcı geldi bugün de 5 yıl ceza istedi. Yani Türkiye'de hukuk, adalet ekseninde cereyan eden olayları ileride belgesel olabilir, kitap olabilir. Gerçekten muazzam hikayeler yaşanıyor. Hepsine koşarsanız yoruluyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Gerçekten ilginç. Şimdi hani bizim taraf, o taraf vesaire ayrımcılık, hani böyle bir pozitif ayrımcılık uygulanıyor iddiası hep çıkıyor ya. İşte belediyelere mesela bir araba tahsis edilecek, hibe edilecek Ankara'dan. Önce AK Partili ve MHP'li belediyelere gidiyor, CHP'li belediyelere %5'i gidiyor falan. Yani her alanda böyle şeyler var. Şimdi İzmir'de depremzedelerle ilgili bir tartışmada da ben de dedim ki ya bu kadarı da olmaz herhalde Uğur, bir bakalım. Çünkü 30 Ekim 2020'de biliyorsunuz İzmir'de yıkıcı bir deprem olmuştu. 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu akşam da Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum depremden etkilenen vatandaşlarla iftarda buluşacak. İftar vaktine çok kalmadı İzmir'de. Ben de orada ne oluyor? İki dernek olduğunu anladık. İki platform olduğunu anladık. Ve dedim acaba itirazları olanlar da var. Yani Sayın Bakan onlarla da herhalde oturuyordur. Şimdi onu anlamaya çalışacağım. Avukat Nisu Karaman aktarıcı değil mi bizim konuğumuz şu anda proje alanı mağdur platformundan. Merhaba Nisu Hanım, hoş geldiniz.
Merhabalar Özgür Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet.
Nasıl oldu, size davet var mı öncelikle? Şimdi siz çok bu meseleyi gündeme getirdiniz, biliyoruz, biz de takip ediyoruz. Bir de yani bu olayda eleştirdiğiniz bir bakanlık var. Sayın Bakan geliyor, iftar, iyi bir davet. Ne oluyor? Ben onu anlamaya çalıştım.
Şimdi Atilla Bey, işin açıkçası 30 Ekim 2020 depreminde biz 117 tane canımızı kaybettik. Ya. Çocuklarımızı kaybettik, geleceğimizi kaybettik, komşularımızı, meslektaşlarımızı, yavrularımızı kaybettik. En önemlisi tabii ki o. Yani gönlümüz ister ki afetlerde can kayıpları yaşamayalım. Tıpkı da evvelce yaşadığımız tüm afetlerde olduğu gibi burada da çok büyük acılar yaşandı. Ancak depremden sonra yaralarımızın sarılmasını devletimizden beklerken biz bir başka mağduriyetle daha karşılaştık aslına bakarsanız. Mülkiyetlerimize el konuldu. Biz proje alanı içi ve dışı diye ayrıştırıldık. Proje alanı içinde kalan 1819 tane bağımsız bölüme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından el konuldu. Tapularımız hazineden silindi. Şu anda bizim üzerimize değil, devlet hazinesi adına, yani tapularımız bizim üzerimizden, mülkiyetler silindi, devlet hazinesi adına geçirildi. Biz kentsel dönüşüm kanununa tabi kılındık. Aslında biz 7269 sayılı afet kanununa tabi kılınmamız gerekirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı bir çalışma alanı açmak amacıyla kendi yapacakları ihalelere, çok net bir şekilde söylüyorum, ben bunları vatandaş olarak söylüyorum, hiçbir yere bir bağımlılığım, aidiyetim yoktur. Bunu vatandaş olarak yaşadıklarımıza istinaden söylüyorum. Bir çalışma alanı açılabilmek amacıyla, çeşitli ihaleler yapılabilmek amacıyla, ki biz ihalelerin şartlarını da bilmiyoruz. Bizim mülkiyetlerimiz İşin açıkçası gasp edildi. Şimdi daha önce 8 kat 9 kat olan arazilerimiz, gökdelenlerin arasında binalarımız şimdi 5 kata düşürüldü ve dolayısıyla bir kısım arkadaşımız yersiz yurtsuz kaldı. Dolayısıyla bizim mülkiyetleri küçültüldü, metrekareleri. Şimdi bize kura usulü buralar geri satılıyor. Niye? Çünkü yatay mimariye, Sayın Cumhurbaşkanımız yatay mimariye geçiyoruz artık demişti. Depremden yaklaşık bir hafta kadar önce onun ilk kurbanı biz olduk ama hiçbir bilimsel gerekçeye dayanmayan bir karar bu aslına bakarsanız. Çünkü etrafımızda bu 1819 bağımsız bölüme denk gelen 7 proje alanının etrafı hep gökdelen bölgesi. Dolayısıyla zeminimiz aynı onlarla. Neden olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir keyfi uygulama. Kanun da işin açıkçası burada bertaraf edildi. Afet kanunu uygulanması gerekiyordu bize. Ama kentsel dönüşüm kanunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uyguladığı kentsel dönüşüm kanununa tabi olabilmek için binaları da kentsel dönüşüme tabi kıldılar. Orada da bir kanunun dolanması konusu oldu aslında dediğim gibi. Hem bize tanıdığı haklar anlamında depremzedeye vatandaşa afet kanunu çok daha bize sosyal anlamda da sosyal devlet anlamında da çok daha haklar tanırken kentsel dönüşüm kanunu maalesef devlet lehine biraz daha devlete bir şeyler kazandırma adında. Mesela bizim mülklerimiz geri satılacak bize. Kurayla dağıtılıyor buralar bize. Sanki TOKİ hazine arazisiymiş gibi filan. TOKİ burada bir takım dediğim gibi metrekarelerimizi küçülterek yerler yaptı ve bunları kura usulü bize geri satıyor. Dolayısıyla
uzun vadeli mi ama? Uzun vadeli ve makul şeylerle mi, taksitlerle mi?
Öyle değil aslına bakarsanız. Nasıl? Çünkü 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanununda kredilendirme ve borcun hesaplanma şekli biraz daha farklı. Afet kanunu adı üstünde bir afet yaşamış depremzedelere daha müsamahalı bir kanun. Mesela afet kanunu der ki 20 yıl geri ödemeli, 0 faizli yapılacak olan mülkün hesabı da ona göredir. Mesela çünkü afet yaşamış vatandaşlar. Dolayısıyla 99 yılından beri toplanan deprem vergilerinin hem sosyal anlamda bizlere ulaştırılması hem de bu vergilerden yararlandırılma anlamında böyle bir sosyal devletin bize tanımış olduğu bir imkan aslında. Bak, bize değil bu, aslında hepimiz için geçerli. Biz bir afet, özellikle deprem kuşağı üzerindeki bir ülkeyiz. Dolayısıyla bugün bizim başımıza gelen yarın tüm ülkedeki vatandaşlarımızın başına da gelebilir. Demek istediğim şu, biz kentsel dönüşüm kanunu anlamında mesela 10 yıl krediyle geri ödememiz, hatta o kanunu da işte böyle delik deşik ederek biz onu 15'e çıkaracağız, 19'a çıkaracağız gibi bir takım söylemlerle, ama afet kanununun 20 yıl geri ödemesine hepimizi tabi kılmaksızın bir kısım arkadaşımıza siz hak sahibisiniz, bir kısmına değil. Yani böyle inanılmaz keyfi uygulamalarla çok acayip bir sürecin içinde bugüne kadar maalesef böyle bir hemhal olduk. Bir kişi de gelip bize, çok samimi söylüyorum, oy verdiğimiz milletvekilleri, yani biz A'sı ve o partisi bu partisi tabii değil, bu afet deprem yani afet insanlıkla alakalı bir şey, siyaset üstü bir durum. Dolayısıyla biz burada particilik ya da biz vatandaş olarak devletin bizi hiçbirimiz ayırmaksızın kucaklamasını beklerken maalesef bir takım hiç istemediğimiz işte hizmet adı altında bize dayatılan bir takım uygulamalara maruz kaldık. İşte anlattığım gibi çok mutsuzuz. Bugün de mesela Sayın Bakanımıza defalarca biz gittik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önüne, AFAD İl Müdürlüğü'nün önüne, İzmir'de bize yapılan uygulamalar hatalıdır, depremzedeler arasında eşitlik ilkesine aykırı davranılıyor. Bir takım proje alanı dışında kalan arkadaşlarımız, ki o bir dernekleşti o arkadaşlarımız, çok kalabalıklar onlar. Onlara da mesela kat sayıları ek kat istediler ki müteahhit, çünkü onlar kendileri yaptıracaklar yerlerini. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı ihale usulü, hiç bize sormaksızın. Bizim yerlerimiz küçültüldü, onların katlarının artma durumu var. Aslında biz aynı afeti yaşamıştık. Yani böyle bir kaos ortamı. Deprem hazırlıklı değiliz. Hiçbir afete hazırlıklı değiliz. Bir afet bakanlığı kurulması gerektiğini kanaat ediyorum ben. Biz tabii bu 6A maddesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uyguladığı 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu 2019 yılında eklenen bir 6A maddesi var. Tüm yetkiyi buradan alıyor yöneticilerimiz, yani merkezi yönetim. Ancak o 6A maddesi de anayasaya aykırı. Çünkü bütün mülkiyetlerimizi hazineye devredecek kadar el koymayı öngören bir madde. Onun da tartışılması gerekirken afetzedelere bu kanunun uygulanması çok büyük bir haksızlık oldu.
Tabii. Nilsu Hanım, ben araya girip şöyle diyeceğim. Bir 3-4 dakika, 3 dakikam var doğrusu. Yani hem İzmir'i hakikaten çok tempolu ve düzgün ifadelerle anlattınız meselenin ne olduğunu. İyi oldu. Hem bir hafızamızı tazeledik. Ama şunu diyeceğim ben. Hani Anadolu Ajansı'nın gündeminde görünce Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı depremzedelerle ilgili bir toplantı, bu iftar olur, başka bir bayram seyran olur, dert dinleme olur. Mesela siz de bir platform adına çalıştığınız için hani size de davet gelse, siz de orada derdinizi anlatsanız iyi olur diye düşünmüştüm. Öyle bir şey var mı?
Hayır, bizi çağırmadılar. Bizi hiçbir zaman dinlemediler. Diyorum ya, biz depremin ertesi gününden beri yapılan uygulamalara ne oluyor bize de anlatın. Ne evet. gibi problemler var demek için defalarca gittik. O günden bugüne kadar bizi kimse kayla almıyor. Çok samimi söylüyorum. Yani kimse zannetmesin ki buralar bize bedava yapılıyor. Buralar bize evet. satılıyor. Bizim mülklerimizin altına fazla üretimler yapıldı, dükkanlar. Onlar kime verilecek, hazineye geçecekmiş, onlardan haberimiz yok. Şimdi mesela geliyormuş Bakan Bey, bize hiçbir davet yok. Biz proje alanı dışında kalan arkadaşlarımız şu anda emsal artışı kat istiyorlar. O derneğin başkanı arkadaşlarımız ve etrafındakiler zannedersem bakan beylerle geziyorlar ama biz, o dernek bizi temsil etmiyor. Biz çok kalabalığız. 5000-6000 kişilik bir grubuz aslında bu proje alanı içinde kalan asıl mağdur edilen ve 7 tane binamızın yıkıp can kayıplarımızın olduğu grup asıl bu gruptur. Tabii ki acıları yarıştırmak doğru değil.
Tabii tabii, ama yani orada daha toparlayıcı, kucaklayıcı olmak durumunda, hele hele böyle bir değil mi? Yani orada mevzu iftarda eşitlenip bir şeyi konuşmak zaten onun ruhuna uygun bir şey de olurdu.
Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde de bizleri davet etmemişlerdi. O zaman da gerçekten mağdurlar, depremzedeler orada yoklardı. Alana girdik, neden geldiniz falan diye sordular. Yani bunlara maruz kaldık. Aslında bizim amacımız duyurabilmek. Enteresan, şimdi de aynı şekilde. Derneğe üye olmayanlar gelmesin falan gibi bir laflar dolaşılıyor. Dernek bizi temsil etmiyor çünkü dernekle bizim şeylerimiz farklı. Bizim metrekarelerimiz düşürülmüş. Onlara, oradaki arkadaşlarımız kat emsal artı istiyorlar. Onlara başka uygulama, bize başka uygulama. Başka kanun onlara, bize başka. Yani acayip bir keyfiyet
var. Bu olmaz. Yani şimdi hayır, kardeşlik, birlik, beraberlik, aynı yolun yolcusu, aynı menzile giden bir ülke, aynı ülke evet. etrafında birleşen, ama o laflar kenarda duruyor. İşte nasıl barolarla ilgili bir şikayeti olunca evet. iktidarın, iki nolu baroyu kuruyor. Burada da depremzedeler var, ya işte makul depremzedeler, bir de sorgulayan evet. depremzedeler var. Bize bu lazım, karamsarlarla işimiz yok gibi olmaması gereken şeyler diye düşünürüm. Onun için size ulaşmak istedim.
Çok iyi yaptınız, çok teşekkür ederiz sizin de olduğunuz için. Ama demek peki. istediğim ki bizi gözden çıkarılmış bir grubuz herhalde biz, ama
yok yok, öyle kimse gözden çıkarılmaz. İzmir zaten göz bebeği memleketin, siz hiç endişe etmeyin. Bütün arkadaşlarınıza da çok selamlar iletiyorum. Nilsu Karaman aktarıcı, İzmir'deki depremzedeler adına. Siz iftara gidemediniz ama bizim konuğumuz oldunuz. Bununla da bitirelim.
Öyle oldu. Kendimizi ifade etme fırsatı bulduk. Bundan sonra da yargı önünde devam ediyoruz zaten. Çok teşekkür ederim fırsat verdiğiniz
için. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet, böyle yani hakikaten yani ya, laflar bir yerde, yönetmelikler, eşitlik ilkeleri, etik kurallar, ahlak, ne bileyim ben işte, kucaklama, kardeş, yürüyüş. Kim yazmıştı geçen gün? Mehmet Metiner yazdı. Hani biz aynı dağın rüzgarıyız, bilmem neyiz diye bir seçim şeyi vardı, şarkısı vardı 2011'de mi AK Parti'nin, işte onu unutmayalım diyor. Yani ya birbirimize yakınlaşmamız lazım, kardeşlik falan, ama işte kardeşlik yani bir kesimin kardeşliği değil, millet deyince bir kesimin milleti. Onu taş getiren yazmıştı ya, yani %51'in Müslümanlığı, %51'in adalet anlayışı falan, Allah muhafaza, yani bunlarla işimiz yok ya. Böyle daha böyle şey, kucaklama lafının ne içerdiğini anlayarak yürümemiz lazım. Uğur Bey'le bitirelim efendim. Uğur Bey gelmişler mi?
Atilla Bey buyurun, buradayım evet.
Buyurun, ben sizi bak yorgun argın nasıl bekliyorum dört gözümle, buyurun efendim.
Buyuruyoruz. Şimdi geçen haftalarda bir araştırma yayınlanmıştı, hatırlarsınız, Greenpeace araştırmasıydı. İngiltere'nin evet. çöpü Adana'ya gönderiliyor hı hı. diye. Şimdi İngiltere çöpünü Adana'ya gönderiyor, Türkiye'ye gönderiyor. Göçmen
reddedildi o da. Yok öyle bir şey dendi canım. Çıktı televizyonlara canım, çıktı bakanlar falan. Evet. Değil mi? Ahmet Hakan'a çıkmış falan hiç sormamış diye öyle bir şeyler okumuştum. Evet.
Evet. Yani çöpünü Türkiye'ye gönderiyor. İstemediği göçmenleri de Ruanda'ya göndermeye karar verdi İngiltere. Hani İngiltere böyle bir siyaset uyguluyor, enteresan. Kabul edilemez göçmenler var bizim ülkemizde diyor İngiltere Başbakanı Boris Johnson. Ve diyor ki bizim bunları ülkeden bir şekilde göndermemiz lazım. Şimdi en başta Man Adası'na. Man Adası eski İngiliz sömürgesi olduğu için önce diyorlar ki Man Adası'na gönderelim. Kılıçdaroğlu da kulakları.
Yok orası karışık, oraya gitmeyelim demişler.
Oraya gitmiyor. Man Adası'nın yönetimi diyor ki İngiltere'ye yok diyor biz bunlar biz küçücük adayız diyor. Biz ne yapacağız sizdeki istenmeyen göçmenleri burada diyor. Bu sefer Cebeli Tarık'a dönüyorlar. Cebeli Tarık da biliyorsunuz İspanya ile İngiltere'de çok sorunlu olan bir yer. Onlar da istemiyorlar. Gana'ya bu sefer başvuruyorlar. Onlar da hayır diyor. Arnavutluğa başvuruyorlar. Hayır diyorlar. Ya bizim bu göçmenleri göndermemiz lazım. Nereye başvuralım? Yani hatırlıyorlar. İsrail 2014 ile 2017 arasında ülkedeki istenmeyen adamları Ruanda'ya göndermiş. Diyorlar İsrail bunu yaptıysa biz de Ruanda'yla böyle bir şey yapabiliriz.
Umur ya bir araya gireyim bak bu kölelik bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri de Liberya'da bir toprak alıyor. Liberya koyuyor adını. Özgürlük ülkesi gibi oraya köleleri torunları falan hepsi oraya doğru gidiyorlar. Orası da bir futbolcu mu yönetiyordu neydi? Yani demek ki değil mi? İstiyorlar yani bir yere verelim bunu tahvil edelim, ciro edelim ya insanları böyle işte köleyi sonra işte göçmeni. Bu nereye gidecekler şimdi?
Ya şimdi İngiltere 10 bin kilometre uzaktaki bu Orta Afrika ülkesi Ruanda yönetimine diyor ki bizim böyle bir şeyimiz var, talebimiz var. Size kaç para versek bu işi yaparız diyorlar. Şimdi Ruanda ekonomisi 10 milyar dolarlık bir ekonomi. Yani küçücük bir ekonomi. Kişi başına düşen milli gelir 797 dolar. Ya. Diyorlar ki yani ne verirseniz gibi geliyor. Ve Ruanda'ya 120 milyon sterlin teklif ediyor İngiltere. 120 milyon sterlin Türk parasıyla ne kadar yapıyor? 2.3 milyar lira. 2.3 milyar lira ne demek biliyor musunuz? Bu bizdeki tartışılan emekli ikramiyesinin onda biri. Yani iki bayramda verilecek olan emekli ikramiyesinin onda birini İngiltere Ruanda'ya veriyor. Ve bunun karşılığında ülkesindeki istemediği yüzlerce göçmeni Ruanda'ya gönderecek. Ben diyor bunların diyor eğitim diyor sağlık diyor işte masraflarını da karşılarım siz merak etmeyin diyor. Bu şekilde de anlaşıyorlar.
Anlaşıyorlar ha bayağı.
Anlaşıyorlar evet. Ruanda muhalefeti buna biraz itiraz etmiş ama onların da ekonomi durumu çok kötü olduğu için yani gelecek her tür paraya ihtiyaçları var. İngiltere bu anlaşmayı başarıyla gerçekleştirince örnek oldu bu. Ve bugün itibariyle dedi ki Danimarka ben de aynısını yapacağım Ruanda'yla dedi. Danimarka'nın göç bakanı çıktı dedi ki Ruanda hükümetiyle olan mevcut diyalogumuz ülkemizdeki sığınmacıların transferi için yeni bir mekanizmanın oluşturulmasını içeriyor. Bakın ne kadar güzel cümle kuruyor. Yeni bir mekanizmanın oluşturulmasını içeriyor. Yani biz bu adamlar işe yaramıyor burada. Çok da tepki çekiyorlar.
Paketleyeceğiz sonra atacağız demenin. Paketleyip atacağız demenin diplomatçasını söylemiş.
Ve Danimarka'da kaç Suriyeli var biliyor musunuz? 35 bin Suriyeli var sadece. Bundan bahsediyoruz ya. Hiçbir şey, ya bir stadı doldurmayacak kadar adamı ülkeden nasıl gönderirizin şeyini yapıyorlar. Pazarlığını yapıyorlar ve pazarlık yaptıkları ülkede açlıktan, sefaletten kırılan bir ülke. Ya, al sen bunları nasıl olsa siz de millete aç. Bunlara da bakarsınız siz diyor.
Güzel ayrıntıymış.
Açıklama yaptılar. Tehlikeli, acımasız ve insanlık dışı anlaşmalar bunlar diyor. Ruanda muhalefeti tepki gösteriyor. Daha önce bunu İsrail, Uganda ve Ruanda ile yapmıştı. Avustralya'da Nauru ve Papua Yeni Gine ile yapmıştı böyle bir anlaşmayı. Yani zengin olan fakire gönderiyor işte. Bugün dünyanın konuştuğu başka bir mesele de var. Netflix meselesi. Şimdi ismini vermekte artık şey yok, sakınca yok. Çünkü herkesin evine girmeyi başaran bir dijital platformdan bahsediyoruz. Şimdi Netflix 11 senedir çok hızla büyüyen, herkesin evine giren, böyle herkesin abone olduğu, herkesin abone olmak için yarıştığı bir şeydi. Herkesin birbirini anlattığı bir şeydi. Ama dün açıklanan Netflix sonuçları 200 bin abone kaybettiğini gösterdi Netflix'in. Şimdi 200 bin abone çok bir şey değilmiş gibi gözükebilir. Ama Netflix'in toplam abone sayısı 222 milyon kişi. Ve 11 senedir hiç kesintisiz büyüyordu Netflix. Sürekli abone sayısını artırıyordu. Şimdi öyle bir algı oluştu ki Netflix'e açıklama yaptı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dolayı orada hizmetlerimizi durdurduk. Şu kadar abone kaybettik falan filan. 2 milyon abone daha gidecek. Ama öyle bir borsada şu anda Amerika'da bir dalga var ki Netflix hisseleri %30'un üzerinde değer kaybetti. Bu yılki değer kaybı %60'a ulaştı. Ve acaba dijital bu streaming platformlarının sonu mu geldi? Tepeye mi ulaştılar diye bir tartışmanın bugün başlamasına sebep oldu Netflix'in.
İktisadi nedenlerle mi Uğur? Mesela hani Türkiye'de örnek alsak, hani ya işte geçinirken bütçesine bir 30 lira 20 lira bir şey değildi ama şimdi bir şey diye düşünüp de iptal edenler etkili mi?
Tabii ki bunun iktisadi sebepleri çok fazla ama Netflix diyor ki birçok insan diyor tasarruf yapmak için diyor şifresini birbirleriyle, aile üyeleriyle, arkadaşlarıyla paylaşıyor diyor. Şimdi benim 222 milyon abonem var ama bizim hesaplamalarımıza göre şimdi farklı IP'lerden girişler yapıldığı zaman onları anlayabiliyorlar.
500 bin kişi. Başka bir 500 milyon.
100 milyon kişi benim ürettiğim, para verip ürettiğim içeriği bedava seyrediyor. Onlardan para almamız şart diye açıklama yaptı Netflix bugün. Ve dedi ki ben iki tür abonelik yapacağım bundan sonra dedi. Reklamlı abonelik yapacağım. Daha düşük fiyata insanlara satacağım. Ama filmlerin arasına, dizilerin arasına reklam alacağım dedi.
Şey gibi, müzik platformu gibi değil mi? O büyük bir müzik platformu da öyle yapıyor.
Onu da söyleyelim. Spotify bunu yapıyor zaten yıllardır.
Yaktın sen onu... köprüleri. Söyle hepsini.
Ya çok bilinen artık çok alışkın. McDonald's demek gibi bir şey bu artık insanlara. Onu da söyleyeyim zaten. Bunu da söylemek.
Tamam, yoğurtlara kadar gitme ama. Yoğurt deyince de aklıma bu geliyor deme.
Tamam. Şimdi onun dışında Amerika'dan çok enteresan bir şey anlatacağım size. Bugün Amerika'da toplu taşımada ve uçakla bir kadın yargıç karar verdi. Hı-hı. 35 yaşında Floridalı bir genç kadın yargıç, 1987 doğumlu bir kadın yargıç karar verdi. Kararı kim almıştı? İşte İçişleri Bakanlığı, Amerikan İçişleri Bakanlığı, işte Amerikan Salgın Önleme Merkezi CDC. Ve 3 Mayıs'ta sona erecek bu maske zorunluluğu demişlerdi. Ama kadın yargıça...
Uğur, sesin bir gidiyor geliyor.
Şu an nasıl?
İyi. Benden değildir değil mi? Bilmiyorum. Yani, tamam. Ya
benim de kulağıma bipler geliyor ama anlamadım. Şimdi maske zorunluluğunun kalkmasını isteyen insanlar bir başvuruda bulunmuşlardı. Bu yargıç da dedi ki ben bu hükümetin aldığı maske kararının artık yeterince gerekli olduğunu düşünmüyorum ve bunun artık geçerli sebepleri olduğuna inanmıyorum dedi ve kaldırdı. Şimdi sistem
ne demek kaldırdı? Maske yok mu artık? Ne, onu mu diyorsun?
Aynen öyle. Maske kalktı Amerika'da şu an itibariyle.
Bir tek hakim mi ya? Bir hakimin kararıyla olur mu?
Ya işte Amerikan sistemi böyle diyor. İçişleri Bakanlığı ve CDC de çıktı. Dedi ki tamam biz bu karara itiraz etmeyeceğiz. Zaten iki hafta sonra bizim uygulamamız bitecekti. Dediler ve 700 gün
erken
sonra
hareket etti. Amerika... Ama eyaletler var orada Uğur. Eyaletler arasında hukuk da farklı ama yani şey oldu. Meseleyi evet öne aldırdı.
Evet. Ama bu hakimin verdiği kararla, yani Floridalı bir hakim ülkedeki genel maske yasağına karşı bir karar aldı ve bütün ülke genelinde uygulanması gibi bir şey söz konusu oldu. Yani şimdi kahraman ilan ettiler zaten bu kadın yargıcı. Catherine Kimball Mizell ismini de vermiş olayım. 700 gün sonra Amerikalılar maskeleri attılar. Ve bugün atılan başlık Amerika'da şu: gülüşün ne kadar güzelmiş.
Peki, güzel bitti. Peki Uğur'cum, çok teşekkür ediyoruz sana. Güzel iki haberi de verdin bize. Evet, buradan artık vedalaşıyoruz arkadaşlar. Uğur'a teşekkür ediyoruz. Arda'ya teşekkür ediyoruz. Necdet ve Halil ikilisi de merkezde size bu yayının ulaşmasına büyük katkı sunuyorlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizi seviyoruz. arabanızı, otomobilinizi dikkatli kullanın, dikkatli yürüyün, sağda solda kıpraşmayın. Oruç tutanlar da hayırlı iftarlar olsun. Allah kabul etsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Yani çok bir